أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu münafık kimdir? Münafık demek, inanmadığı halde inançsızlığını gizleyen ve kendini mümin gösteren kimsedir. Peki inanmama nasıl oluşur? Yani bir insan nasıl kafir olur? Önce bunu çok iyi bir şekilde kavramak lazım. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 106. ayetinde ahiretteki durumla ilgili olarak şöyle diyor. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin de kara olduğu günde فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri kara olanlara ne denir? اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. İnanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Yani içinizdeki inancı inanmanızdan sonra örttünüz mü, gizlediniz mi diye Allah-u Teala onlara şey yapacak, soracak. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kafirliğinize karşı bu azabı tadın. Şimdi kafirler ne yapıyor? Önce inanıyorlar. Ve kesin bir inanç konumuna geliyorlar. Kesin bir kanaate varıyorlar. Ondan sonra hesaplarına gelmediği için inançlarının üstünü örtüyorlar. Peki biz bunu daha ayrıntılı olarak nerede görüyoruz? Ali İmran suresinin 86 ve devamı ayetlerinde bu var. Allah-u Teala şöyle diyor. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ. Allah inandıktan sonra kafir olan, inanmalarından sonra kafir olan bir toplumu nasıl yola gelmiş sayar? Peki nasıl kafir olmuşlar? وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. Şahit olmuşlar ki bu Resul haktır. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu kesin olarak anlamış, kavramışlar. Tabii onun Allah'ın Resulü olmasının delili tebliğ ettiği ayetlerin Allah'ın ayetleri olmasıdır. Onu anlayıp kavradıktan sonra ha bunu getiren Allah'ın elçisidir kesinlikle diye kavramış olacaklar. Bugün için Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Öyleyse bugünkü Resul, yani Resul kelimesinin birinci anlamı getirilen mesajdır. Onun getirdiği, yani risaledir, yani şeyler risalettir. O getirdiği kitaptır. O kitap elimizde var. O zaman bir kimsenin eşhedü diyebilmesi için, eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü, ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'ın kulu olduğunu anlamak kolay. O da bizim gibi bir insandır. Ama ben eşhedü demekle onun Allah'ın elçisi olduğuna şahit olabiliyor muyum? Yani şahit ne demek? Gözümle görmüş, elimle tutmuş gibi bildiğim bir şeydir. Şimdi bu bir kupadır. Ben bunun kupa olduğuna şahitlik ederim. İçinde de su var. Ona da şey yaparım, şahitlik ederim. Ama görmeden, bilmeden, kesin bir kanaate varmadan şahitlik söz konusu olamaz. İşte bakıyorsunuz, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahit misin? Tabii eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyorlar. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu delili ne senin elinde? Öyle değil mi diye sorarlar. Halbuki kesin bir kanaate varmak lazım. O kanaat Allah'ın kitabından en azından bir sureyi kavrayıp ha bunu bir insan asla yazamaz. Bunu Muhammed Aleyhisselam gelip de insanlara tebliğ ettiyse o da bir insandır. O kesinlikle Allah'ın kitabıdır kanaatine vardığınız zaman eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deme hakkınız doğar. Onun dışındaki sadece ezber bir kelimedir. Onunla Müslüman olunmaz. Sonra diyor ki Allah burada ve şehidü enne resule hakkun ve caehumul beyinat. Kendilerine bütün belgeler gelmiş. Belgeler işte Allah'ın ayetleri, Allah'ın kitapları. Çünkü Allah'ın elçisi Allah'ın sözlerini tebliğ eden kişidir. Gelmiş, bu kitabı tebliğ etmiş, okuyacaksınız, okuyun. Gerçekten bunu bir insan söyleyemez derseniz, o zaman kesinlikle bunu getirenin Allah'ın elçisi olduğu kanaatine varmış olursunuz. Bu okuduğunuz ayetlerin her birisi de sizin için birer beyine, birer belge olmuş olur. Şimdi bakın, bu insanlar gelmişler, bir toplumdan bahsediyor burası. Gelmişler, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda en küçük şüpheleri yok. Buradaki kavim ifadesi daha çok, önceki ayetlere de baktığımız zaman, Medine'deki Yahudiler ifade ediyor ama sadece oraya mahsus değil. Bu genel bir kuralı da ortaya koyuyor. Ondan sonra Allah zalimler toplumunu yoluna kabul etmez. Zalim ne demek oluyor? Zalim demek yanlış yapan kişiler demektir. Bunlar kendilerine karşı yanlış yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda en küçük şüpheleri yok. En küçük şüpheleri yok. Tamam, bütün belgeleri görmüşler. Hiçbir şeyler olmamış. Ondan sonra inkar etmişler. Bu Allah'ın nebisi değildir demeye başlamışlar. Şimdi bunların içerisinde bunların cezası bak önce mümin olmuşlar kesin olarak inandık demişler, mümin olmuşlar. Ondan sonra da kafir olmuşlar. Peki inandıktan sonra kafir olan ve bu kafirliğini açıkça söyleyen kişinin cezası nedir? Diyor ki ulaike cezaohum en aleyhim lanetullah vel melaketi ven nas ecmaîn. Bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetlemesi, dışlaması. Yani çünkü bunlardaki kişilik bozukluğu herkesi rahatsız eder. Halidine fiha sürekli o kişilik bozukluğuyla yaşarlar. La yuhaffafu anhumul azab. Bu azap onlardan hafifletilmez. Ve lahum yunzarun. Bunların yüzlerine de bakılmaz. Bu kişilik bozuklukları neler? Mesela şey yapar, her an bu yalanlarının ortaya çıkması korkusu sebebiyle Münafıkun suresinde Allah-u Teala şey yapıyor. Yahsebune külle sayhatin aleyhim diyor yani. Şeyler bu duvara dayalı kütükler gibi olduklarını söylüyor. Ki ennehum huşubun musennede, yani duvara dayalı kütükler, şöyle bir duvara çakmadığınız bir şey kalası, duvarın dibinden yukarıya doğru koyun, en küçük bir hareketten hemen devrilir. Onlar da kendilerini öyle duvarda duran bir kalaslar gibi kabul ederler. Her sesi kendi aleyhlerinde sanırlar. Her an kimliklerin ortaya çıkacağından da korkarlar. Şimdi bunlar, yani şey olarak bir örnek olarak şey yapalım. Bakara suresinin 75. ayetinde bunun bir örneği var. Allah-u Teala diyor ki, orada da yine Yahudilerden bahsediyor. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Yani bu surenin 41. ayetinden itibaren Allah bunlara işte sizin yanınızdakini tasdik eden bir Resul geldi. Ona inanın. O bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim diyor. Yani işte bugün İsrail dünya hakimiyeti peşinde koşuyor. Dünya hakimiyetini elde edebilmenin olmazsa olmazı Muhammed Aleyhisselam'a inanıp Kur'an'a yapışmalarıdır. Yapışmadıkları takdirde iyice perişan olur. Her şeylerini kaybeder. Şimdi işte Allahü Teala buraya kadar onları anlatınca, anlattıktan sonra şöyle diyor: onların size inanıp güveneceklerini sanıyorsunuz. Fakat kâne ferîkum minhum yesmeûne kelâmallah. Onlardan bir grup Allah'ın kelamını gelip dinliyor. Az önce okuduk işte Âl-i İmrân 86 ve devam ayetlerinde kesin olarak Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu anlıyorlar. Şahit oluyorlar. Ama sümme yuharrifûnehu min ba'di mâ akaluhu. Doğru bağlantıyı kuruyorlar. İşte beklediğimiz son nebi geldi. En küçük şüphemiz yok diye hemen işi başka tarafa çeviriyorlar. Mesela işte bu Bakara'nın 100. ayetinde de Allahü Teala şöyle diyor: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Yanlarında olanı tasdik eden bir Resul geldi. İşte Muhammed Aleyhisselam, onun getirdiği Kur'an'da Tevrat, İncil'i ve bütün ilahi kitapları tasdik ediyor. نَبَذَ فَرِيكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Bu kendilerine kitap verilenlerden bir grubu Allah'ın bu kitabını, Tevrat'ı da sırtlarının arkasına attılar. Çünkü Tevrat bu kitaba inanmayı emrediyor. Ondan sonra şeytanların yoluna girdiler. Yani كَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilmiyormuş gibi davrandılar. Bildikleri halde bilmiyormuş gibi davrandılar. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala devamında 76. ayette وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ اَمَنُوا قَالُوا اَمَنَّا. Bunlar geliyorlar, Muhammed Aleyhisselam'ı dinliyorlar, Kur'an dinliyorlar, kesin kanaate varıyorlar. İşte Âl-i İmrân 86 ve devamlı ayetlerde olduğu gibi Müslümanlara diyorlar ki اَمَنَّا. İşte beklediğimiz Nebi geldi, tamam diyorlar. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ. Biri diğerinin diğeriyle baş başa kaldığı zaman ne diyor? قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size açtığı bu gerçeği onlara mı anlatıyorsunuz? Tamam, gerçekten bu Allah'ın elçisi. İnanmamız gereken şey. Ama onlara niye açıyorsunuz? Bunu onlara niye söylüyorsunuz amennâ diyerek? Birbirlerine öyle söylüyorlar. يُحَاجُّكُمْ اِنْدَ رَبِّكُمْ. Rabbiniz katında size delil getirsinler diye mi? Bakın, Allah'a karşı, Allah'ı kandıracaklarına inanıyorlar. Öyle bir kişilik bozukluğu ortaya çıkıyor ki Allah'ı kandıracaklarına inanıyorlar. Efela ta'kulun. Bu bağlantıyı kuramıyor musunuz? Bakın şimdi bunlara diyorsunuz ki inandık. Yarın ahirette Allah size diyecek ki bak işte inandınız. Ondan sonra niye kafir oldunuz? Niye bunları açıyorsunuz buraya ki? Allah Teala ne diyor ondan sonra? اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ. Bu adamlar bilmiyorlar mı ki Allah onların aşağı vurduklarında gizlediklerini de bilir. Bakın bunlar hani öyle bir kişilik bozukluğu oluyor ki, değil mi? Yani bir yalancılık, bir yani tamamen bir dışlanabilecek pozisyona geliyorlar kendileri. Çok kendi işlerinde. Şimdi bu adamlar kesin inandılar. Zaten ayette okuduk, kesin inanmadan, delilleriyle inanmadan, ikna olmadan kafir olunamaz. Bugün çok yanlış bir algı var şeyde, İslam aleminde. İşte birisi eşhedü derse o kafir, şey Müslüman olur. İşte annesi babası Müslümansa Müslümandır falan. Bu iş böyle değil. Herkesin eşhedü diyen kişi kendisi şahit olmuş gibi çok net bilmeli. Allah'ın kitabının manası anlayıp kavramadan hiç kimse eşhedü diyemez. Onun için herkes Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle okumak zorunda. Şimdi bakın şurada, bu insanlar kafir. Peki bakın az önce ne oldu? Geldiler, Muhammed Aleyhisselam'ı dinlediler. Kesin olarak Allah'ın elçisi olduğunu anladılar. En küçük şüpheler olmadı. Ondan sonra da tamam inandık dediler ki dedikleri doğru. Gerçekten inandılar. Ama arkasından niye bunlara inandık diyorsunuz? Evet doğru ama... Ya Allah sizin kalbinizi bilmiyor mu? Tam bir münafıklık şey içerisinde. Yani önce sonra kafir oluyorlar, sonra da Müslümanlara karşı şey yapıyorlar. Şimdi bunlar nedir? Bunların kalplerinde bir kafirlik var. Kafir, gerçeği örten, doğru olduğunu bile bile doğrunun üstünü örten. Doğrunun üstünü örttüğü için nedir bunun değişmez özelliği kafirin? Yalancılıktır. Bunda mesela Allah-u Teala Adem, Havva ve İblis'i Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu bahçeden çıkardığı zaman şöyle diyor. Diyor ki inin oradan aşağı diyor. Hep birlikte inin. Benden size bir hüda, bir rehber gelirse, demek henüz Adem Aleyhisselam Allah'ın elçisi değil. Kim o rehbere uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü çeker, üzülürler. Ama bakın demek ki insan Allah'ın kitabına uyarsa korku ve üzüntü diye bir şey olmaz onda. Şimdi mesela bu az önce anlatılan Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna kesin inanıyorlar. Kur'an'da Allah'ın kitabı olduğunda en küçük şüpheleri yok. Son derece şey yapıyorlar fakat hesaplarına gelmediği için yalan söyleyenler Allah'a karşı yanlış yaptıklarını da çok çok iyi biliyorlar. Allah'ı kandırabileceklerini de düşünecek kadar kişilikleri bozuluyor. Bu adamlarda hiç huzur ve rahatlık diye bir şey olur mu? Ama Allah'a güvenler olsa üzerlerine ne korku olur ne üzüntü. Zaten bu dünyada insanı perişan eden de korku ve üzüntüdür. Ve o insanı hasta eder, psikolojik sıkıntıya sokar, her türlü zorluklar içerisine sokar. Ama bak arkasından diyor ki vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Kafirlik ediyorlar. Nedir? Gerçekleri kavradıktan sonra üstünü örtüyorlar. Kafirlerin nasıl olduğunu az önceki ayetlerde okuduk. Örtüyorlar ve yalan söylüyorlar ayetlerimiz karşısında. Kesin olarak inandıkları ayetlere karşı yalan söylüyorlar. Şimdi bütün kafirler yalancı. Adamlar bile bile yalan söyledikleri için siz ne derseniz deyin onlara gerçekleri anlatamazsınız. Çünkü kavramışlar, çok iyi biliyorlar. En küçük şüpheleri yok. En küçük şüpheleri yok. Onun için sanki sağır, sanki dilsiz, sanki kör gibi davranırlar. Gözünün içine soksanız görmez, çekilirler, hemen kaçarlar. Şimdi işte bunlar bir kafir olmuşlar, bir yalancılık. Peki iki, bir de insanlara karşı yalan söylüyorlar. Biz inandık diyorlar. Yalan söyledikleri için ikinci bir hastalıkları, yani bir Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Dini Allah'ın nebisinin hak olduğunu anladıktan, Allah'ın kitabının gerçek olduğunu anladıktan sonra onun üstünü örterek yalan söylüyorlar. Ondan sonra şey yapıyorlar. Bu defa Müslümanlara karşı biz inandık diyerek, inanmadıkları halde inandık diyerek ikinci bir yalan söylüyorlar. Allahü Teala bunu da şey yapıyor. Bunlar diyor, yuhadi'un Allah'a vellezine amenu. Ha, minen nasi men yekul amennâ billah. Bazı insanlar vardı ki, biz Allah'a inandık ve güvendik derler. Allah ne diyorsa o. Lafta böyle. Ve bil yevmil ahir, ahiret gününe de inandık, tamam. Ve mahum bi mu'minin, ama bunlar inanmış kimseler değillerdir. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenu. Allah'a karşı ve müminlere karşı bir takım hileler peşindedirler. Tuzak kurmaya çalışıyorlar. Yani Allah'ı kandıracaklarını düşünüyorlar. İşte az önce Yahudilerin ya Allah'ın yanında söylesinler diye mi? Diye bir şey yapıyorlar. Yani sanki Allah'ı kandıracaklar. Müminleri de kandırmaya çalışıyorlar. Biz müminiz diyerek yalan söylüyorlar. Ve ma yahtaun illa enfusuhum ve ma yeshurun. Sadece kendilerini kandırırlar ama bunun şuurunda değillerdir. Yani kişilikleri öyle bir bozuluyor ki bunu kavrayacak durumda olmuyorlar. Fi kulubihim maradun, kalplerinde bir hastalık var. O kafirlik hastalığı. Kafir olmuşlar. Bile bile üstünü örtüyorlar gerçeklerin. Her şeyin doğru olduğunu anlamışlar. Fezadehumullahu marada, Allah bir hastalık da ilave etti. İkinci hastalık ne? Ve lehum azabun elimun bima kanu yeksibun. İşte insanlara karşı yalan söylemeler karşılığında onlar için acıklı bir azap vardır. Şimdi burada bunların bu kişiliklerindeki bozuklukları genel olarak gördük. Şimdi Zeynep Hanım'dan Muhammed Aleyhisselam'ın kafirlerle ilgili yaptığı münafıklarla ilgili yaptığı tespitleri dinleyelim. Ondan sonra ilgili diğer ayetlere devam edelim.
Muhammed Aleyhisselam'ın münafıkların alametleriyle alakalı çeşitli hadisleri var. Bunlardan bir tanesinde münafığın alametinin 3 olduğunu söylüyor. Bir başkasında da bir dördüncüsünden daha bahsediliyor. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle hadisin şu kısmı, 4 huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde de bu huylardan bir bulunursa onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunur diyor. Ve arkasından bu huyları sayıyor. İlki, konuştuğunda yalan söyler. İza haddese kezebe. İkincisi, hep kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder şeklinde tercüme ediliyor. Fakat burada emanet kelimesi geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de emanet kelimesinin geçtiği ayet-i kerimeler de var. Özellikle emanete riayet kelimelerinin olduğu gibi kullanıldığı ayetler de var. Fakat buradaki ifade aslında ve izâ âhede gadara. Yani bu bir emanete ihanet de olabilir, verilmiş bir söze ihanet de olabilir. Özellikle yapılmış bir sözleşmeye ihanet, ona karşı gelme anlamında, yalnızca emanet değil, biraz daha geniş bir kapsamı var buradaki ifadenin de. Sonra devam ediyor ve izâ veâde ahlefe. Yani bir vaatte bulunduğu zaman, bir söz verdiği zaman bir kişiye şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğinde mutlaka ne yapar? Sözünden döner. Ve izâ hâseme fecera. Bu da hasımlık ettiği zaman, yani düşmanlık ettiği zaman aşırıya gider. Yani çok fazla taşkınlık edecek derecede haksızlık yapar, haddi aşar. Şimdi bunların Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı yerler, münafıklarla ilişkileri nerelerde kuruluyor, biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle zaten Münafikun suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: münafıklar sana geldiklerinde biz şahidiz ki sen kesinlikle Allah'ın elçisisin derler. Evet, Allah biliyor ki sen kesinlikle onun elçisisin, ama Allah şahit ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Şimdi yalancılık özelliğinden zaten burada bahsediyor. Niçin bunlar yalancı? Söyledikleri söz yanlış mı? Hayır. Yalan mı? Hayır. Ama söyledikleri şeyi inandıkları için değil, artık onu reddettikleri halde bir çıkar elde etmek için söylüyorlar. Yani kalplerinde olmayan bir şeyi onlar söylemeye çalışıyorlar. Allah'ın kesinlikle şahit olduğu, Muhammed Aleyhisselam'ın da bildiği bir şeyin, bu kadar açık ve gerçek bir şeyin karşısında Allah'ın bu sözü söyleyen kişilere yalancı demesinin nedeni, işte ağızlarından çıkanla kalplerinde olanın ve niyetlerinin farklı olması. Yine ayet-i kerime devam ediyor. İkinci ayette de onlar yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan ayrıldılar. Onların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunun sebebi onların önce inanmaları, sonra kafirlik etmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturulur da artık onlar kavrayamazlar. Şimdi inanmışlar, ondan sonra imanlarının üzerine örtmüşler, sonra kafirlikte öyle ileri gidiyorlar ki yalnızca çıkarları için yalan söylemeye devam ediyorlar. İnsanların arasını bozmak ya da insanları dinden döndürebilmek için yalan söylemeye devam ediyorlar ve planlı olarak, kasıtlı olarak bunları yapıyorlar. Bu şekilde de Allah'ı aldatacaklarını zannediyorlar. Demin hocamızın da bahsettiği gibi, sanki ağzından çıkanı Allah bilmiyormuş, kalbinde olanı Allah bilmiyormuş gibi. Buradan net olarak münafıkların yalancı olduklarını anlamış oluyoruz. Vaadini bozma meselesinde ise yine hem söyledikleriyle söyledikleriyle kalplerindekinin farklı olduğu konusunda Fetih suresinde de var. Bunlar savaşa çağrıldıkları halde geride kalan, gitmeyi istemeyen kişiler ki zaten münafıkların özelliklerinden bahsederken özellikle Tevbe suresinde de başka ayetlerde savaşa çağrıldıkları zaman, Allah için cihada çağrıldıkları zaman sanki ölüm baygınlığına girmiş gibi olurlar diyor. Gerçekten savaştan kaçıyorlar, korkuyorlar. Allah yolunda cihad etmek istemiyorlar zaten. O yüzden burada da taşralı Araplardan geride kalanlar bizi, mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. O yüzden bizim için Allah'tan bağışlanma dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki Allah size bir zarar vermek istese ya da size bir fayda sağlamak istese ona karşı sizin için kim ne yapabilir? Şimdi bunlar da işte münafığın gene bir özelliği, Fetih suresi 11. ayette o kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylemeleri. Bir başka ayet serisine geldiğimizde de Haşr suresinde yine şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Ey Muhammed, 11. ayette münafıklık edenleri görmedin mi? Ehli kitaptan kafirlik eden kardeşlerine şöyle diyorlar. Siz buradan çıkarılırsanız kesinlikle biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin karşınızda yer alan kimseye hiçbir zaman boyun eğmeyiz. Sizinle savaşılırsa kesinlikle size yardım ederiz. Allah şahittir ki bunlar kesinlikle yalancı kimselerdir. Bakın, ehli kitaptan kafirlik eden kardeşlerine söylüyorlar. Bunlar münafıklar. Yani kafirleri bile aldatmaya çalışıyorlar. Onlara karşı bile yalan söylediklerini belirtiyor Allah. Onlar çıkarılırlarsa bunlar kesinlikle onlarla beraber çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa asla yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile kesinlikle sırtlarını dönüp kaçarlar. Sonra kendileri de yardım görmezler. Yani tamamen yalan, tamamen verdiği sözden caymak üzerine kurulmuş bir yaşam biçimleri, bir politikaları var münafıkların. Yalan ve vaadini bozma konusunda peki Allah-u Teala müminlere ne söylüyor? Mesela bir uyarı, daha vaadini bozma konusuna gelmeden evvel söz vermek hakkında Allah-u Teala'nın bir uyarısı var. Saf suresinin 2 ve 3. ayetlerinde. Ey inanıp güvenenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefret uyandıran bir iştir diyor. Şimdi eğer bir insan yapmayacağı bir şeyi söylerse zaten tutmayacağı bir sözü vermiş demektir en baştan. İşte bu da demin anlattığımız münafıkların bir özellikleri. Zaten tutmayacak, yapmayacağı bir şeyi söylüyor. Hatta bunu bile bile yapıyor. O yüzden bir müminin böyle bir davranışı yapması düşünülemez. Tam bir münafıklık alameti, Allah katında büyük bir öfke, büyük bir nefret uyandıran bir iş olduğunu bunu söylüyor Allah-u Teala. O yüzden ben burada aslında günlük hayatla alakalı ufak bir tespit yapmak istiyorum. Şimdi müminlere böyle bir azarlama diyeceğim, emir, böyle bir uyarıda bulunuyor Allah-u Teala yapmayacağınız şeyi söylememe konusunda. Ama bu konuda maalesef çoğunlukla sınıfta kalıyoruz diyebiliriz. Niçin? İşte inşallah olur dediğimiz zaman bu sanki yani yapmayacağım ama bir ihtimal gibi bir şey ifade ediyor bizim günlük hayatımızda. Oysa ki inşallah demek, yani Allah gereken şartları oluşturur, ben bunu yaparım demek. Bu da bir nevi sözdür. İmkanlar benim elimde değil, Allah'ın elinde. Ama Allah bunu yaratırsa, bu imkanları oluşturursa ben de bunu yapacağım demek. Ama günlük hayatta ne şekilde kullanılmaya başlamış bu? Yapmayacağı şey için inşallah demeye başlıyoruz. Şimdi bu hepimizin zaman zaman başvurduğu bir ifade. Peki niye başvuruyoruz böyle bir konuşmaya? O da karşımızdaki tarafından fazlaca zorlanmak nedeniyle oluyor. Şu anda belki konu dışına biraz çıkıyor gibi oluyorum ama insanları münafıklığa zorlamamak için ya da böyle sıkıntılı bir duruma zorlamamak için karşımızdakinden hesap sormayı, beklentide bulunmayı, sürekli bir şeyler istemeyi hepimizin azaltması lazım. Yani bir mümini zor duruma düşürmek istemiyorsak, yapmayacağı şeyleri ona söyletmek, o konuda onlardan söz almak istemiyorsak, hem onu günaha sokmayalım, hem de kendimiz kimsenin vebalini almayalım diye bizim insanlara fazlaca soru sormaktan, fazlaca bir şeyler talep etmekten ya da işte niye yapmayacağım diyorsun veyahut da işte yapamayacağım dediği zaman niye peki diye ısrar etmememiz lazım. Bir kişi bir şeyi yapamayacağını söylüyorsa ya da mümkün değil, müsait değilim vesaire diyorsa bunların üzerinde ısrarla durmamamız lazım ki karşımızdaki kişiyi münafıkça davranışlara sürüklemeyelim. Bizim kültürümüzde maalesef işte buna pek müsaade edilmiyor. Derler ya, hayır demeyi beceremiyoruz diye. İşte hayır diyebilse insan, hayır ben bunu yapmayacağım ya da yapamayacağım ya da yapmak istemiyorum diyebilse, o zaman böyle bir durumda kalmayacak. Yani bizim mümin olarak ne kendimiz yapmayacağımız şeyleri söylememiz gerekiyor, ne de başkalarını yapmayacağı şeyleri söyleyecek durumda bırakmamız gerekiyor. Buna dikkat çekmek istedim. Bir başka özelliği de yine münafıkların düşmanlıkta ileri gitmeme konusu. İşte o hasımlık ettiği zaman haddi aşar diye. Bu konuda Allah-u Teala Kur'an'da müminleri uyarıyor. Maide suresinin 2. ayetinde biliyorsunuz. Yani bir topluluğa olan nefretiniz sizi aşırılığa sürüklemesin diyor. Bir kimsenin cezası ancak onun yaptığının karşılığı kadardır. O nedenle hatta biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam Medine'den Mekke'ye geldiği zaman Hazreti Hamza'yı kiralık katil tutup öldürten Hind'i dahi bağışlamıştı ki orada aslında belki öldüren kişiye kısas cezası vardı vesaire. Ama şimdi geçenlerde gelen bir misafirimiz vardı. Böyle bir kişiyi görse ne yapar bir insan? Amcasını öldürten, işte onun uzuvlarını kestiren vesaire, böyle bir insanı parçalatır diye düşünüyordu. Ama hayır, canı alınırken dahi, öldürme hakkından, kısastan bahsederken dahi Allah-u Teala ayet-i kerimede işte cana karşı can, ama bu kısas talebinde bulunanlar da öldürmede aşırı gitmesinler diyor. Bakın, öldürmenin aşırısı olur mu? Onda dahi var. Yani düşmanlığın, hatta adam öldürmenin, kısasın dahi aşırılıklı olmaması lazım. Bir insan can mağlı can alınır ama işte ona eziyet ederek, şöyle yaparak, böyle yaparak bunu yapamazsınız. Allah-u Teala sizinle savaşanlarla savaşın ama haddi aşmayın diyor. Demek ki savaşta dahi had, hudut var. İşte savaş suçu denen şeyler var. Biliyorsunuz şu anda Gazze'de maalesef bolca işlenen, artık savaş vesaire hudutlarını da aşmış vaziyette, ama yani savaşın dahi bir ahlakı vardır. Düşmanlığın da bir ahlakı vardır. Size yapılanın misliyle karşılık verebilirsiniz. Size yapılanın telafisini isteyebilirsiniz ama had hudut tanımadan her şeyi yakmak, yıkmak, yok etmek gibi bir amaçla çalışılmaz. Düşmanlıkta bile bir hudut bilinmesi gerekir. İşte münafıkların alametlerinden bir tanesinin bu hudutları bilmemek olduğunu da söylüyor Resulullah. Yine münafıkları anlatan başka ayet-i kerimeler Nisa suresi 60 ve 61'i ben hatırlatmak istiyorum hocam. Şimdi hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inandığını sanan kişileri görmedin mi? Kendilerine tağutu tanımama emri verildiği halde onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Şeytansa bunları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve bu Resul'e gelin denildiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olur? O zaman sana gelip Allah'a yemin ederek biz sadece iyilik yapmak ve arayı bulmak istemiştik derler. Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı mesafeli ol ama yine de öğüt ver. İçlerine işleyecek etkili sözler söyle diyor. Şimdi münafıkların davranışlarını görüyoruz. Öncelikle şimdi bir çıkar için bir tarafa yönelmişler. Kendileri diyorlar ki biz sana indirilene inandık, senden önce indirilene de inandık. Yani demin hocamızın okuduğu ayetteki gibi amenna diyorlar. Ama yine ne yapıyorlar? Tağutun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Yani Allah'ın indirdiği hükümleri beğenmiyorlar. Ve başlarına bir şey geldiği zaman onlara başkalarının, kendi işlerine gelen artık her kimse, onların yücelttikleri varlıklar, kişiler, onların kanunlarıyla, kurallarıyla hükmedilsin istiyorlar. Onların araları buna göre bulunsun istiyorlar. Yani aslında içlerinde Allah'ın indirdiği kitapla tatmin olmuş değiller veyahut da ilk başta tatmin olmuş ve bunun üzerine öyle örtmüşler ki artık Allah'ın kitabını kabul etmiyorlar içlerinden. Bu nedenle de başkalarının hakemliğine başvurmak istiyorlar. Sonra tabii bundan dolayı başlarına bazı sıkıntılar geliyor. O zaman da diyorlar ki aslında biz öyle yapmak istememiştik. Bizim amacımız işte şöyle iyiydi, böyle iyiydi vesaire. Yani yalancılığın ve tabiri caizse dönekliğin türlü çeşitlerini sergiliyorlar bu insanlar.
Şimdi bir iki bir şey söyleyeyim. Bize Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'yi fethettiği zaman işte şu şu kimseler Kabe'nin örtüsüne yapışmış olsalar dahi öldürün dediğine dair hep kitaplarda yazılıdır. Bize hep o şekilde yetiştirdiler. Böyle bir şey asla mümkün değil. Bu siyer kitapları çok ciddi anlamda bozulmuştur. Mesela münafık Yahudilerden bahseden ayetleri okuduk. Ondan bahseden bir tek siyer kitabı bulamazsınız. Muhammed Aleyhisselam'ın şu ayete rağmen öyle bir emir vermesi mümkün mü? Ben şimdi sizin adınıza Zeynep Hanım'a sorayım. O bana cevap vermiş olsun. Yani sanki siz dinliyormuşsunuz gibi. Bakara suresinin 191. ayetinde yani 190. ayetinde diyor ki Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşanlarla savaşın ama sınırları aşmayın. Allah sınır aşanları sevmez. Nerede bulursanız onları öldürün. Onların sizi çıkardıkları yerlerden çıkarın. İşte Mekke'den çıkarmışlardı. Çıkarın. Çünkü bu savaş fitnesi adam öldürmekten beterdir. Tamam. Ama bir şey söylüyor. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın yanında onlarla savaşmayın diyor. Peki bu ayete rağmen Muhammed Aleyhisselam Kabe'nin duvarına da yapışsa öldürün diyebilir mi? Mümkün değil yani. Ya zaten göreceğiz. Bugün gerçekten İslam alemi diye bir şey, yani bugün değil, Abbasilerden beri İslam alemi diye bir şey kalmamıştır ama işte böyle bilmeyen insanlardan dolayı şey yapıyor. Az önce Yahudi münafıklarla ilgili ayetleri okurken 77. ayette Allahü Teala ve minhum ummiyun la ya'lemun el kitabe illa emaniye. Yani Bakara suresi. Bunların da bir bazıları ümmi, kitabı bilmiyorlar. Yani Tevrat'ta ne var ne yok bilmiyorlar. Sadece bir takım kuruntular var. Bugün de İslam aleminde ulemanın büyük, çok büyük bir bölümü Kur'an'dan habersiz. Ezberci yetiştirilmişler. Belki bundan dolayı yırtabilirler. Şimdi esas konumuza gelirsek Allah-u Teala münafıkları şöyle tarif ediyor. Nisa suresinde yani münafık nasıl bir şey? Diyor ki Allah-u Teala bu Nisa suresinin 138. ayetinde münafıklara müjde ver diyor. Onlar için acıklı bir azap vardır. Peki kimdir onlar ya Rabbi? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Bunlar kafirleri müminlerden daha çok, daha yakın kabul ederler. Müminlerin de dostlar olduğunu söylüyorlar ama kafirler daha yakındır bunlar. Bunlara. Esas olan kafirdir dostları. Peki ondan sonra ne diyor Allah burada? اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Onların yanında izzet ve şeref mi bekliyorlar? Bakın bugün İslam aleminde kafirlerden izzet ve şeref beklemeyen kaç kişi var? işte bir batılıların verdiği bir ödül, batılılardan alan bir diploma, işte şuradan yap, şurada yapılmış bir doktora herkesi acayip bir şekilde mutlu ediyor. Ben işte falan üniversitede şey yaptım, böyle acayip, hep batı, batı, hep batı. Ondan sonra diyor ki فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Yani izzet ve şerefin tamamı Allah'a mahsustur. İşte Allah kitabı, Allah'ın kitabına yapışın. Gerçek manada izzet ve şerefin ne olduğunu göreceksiniz. Demek ki Allah şey münafığı nasıl tanımlıyor? Kafirleri, kafirlere olan şeyler, dostlukları müminlerden öncelikli. Peki aynı şekilde Allahu Teala bize de bir uyarıda bulunuyor. Yine Nisa suresinde. Bu surenin 144. ayetinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenu la tettehidul kafirine evliya'e min dunil mu'minin. Ey müminler! Kafirleri müminlerden öncelikli dostlar edinmeyin. Onlara düşman olun değil. Önceliği müminlere ver. Düşman olacak değilsiniz. Yani şeyde Allahü Teala Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde 3 kırmızı çizgi çiziyor. İşte sizi öldürmeye kalkmayan, ülkenizden çıkarmayan, çıkarana destek vermeyenlere karşı dostça davranabilirsiniz diyor. Hatta onların yönetiminde bile kalabilirsiniz diyor. Ama Müslüman kardeşlerimiz, İslam her zaman birinci sırada olur inanan bir kişi için. Asla öbür ikinci sırada olmaz. Çünkü bizim o kişilere de Allah'ın kitabını anlatma görevimiz vardır. Şimdi bize şunu söylüyor Allahü Teala, buna çok dikkat edelim lütfen muhterem izleyicilerimiz. Bakın ne diyor Allah burada? اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Yani siz Allah'a karşı sizin aleyhinize çok sağlam bir delil vermek mi istiyorsunuz? Yani o şeylerin, işte Yahudi münafıkların Bakara 75. ayette ve 76. ayetlerde söylediği gibi, evet inandılar, kesin şey yaptılar, ondan sonra yok efendim şöyle, ya siz kafirleri müminlerden öncelikli yaparsanız siz münafık olursunuz demiş oluyor Allah-u Teala. Açıkça münafık olursunuz diyor. Peki bugün ne oluyor? Yani bugün İslam alemi dediğimiz şey nedir? Az önce Zeynep Hanım'ın okuduğu, en son okuduğu ayetlerden ben tekrar okuyayım. Şimdi Allahü Teala bu Nisa suresinin 60. ayetinde şöyle diyor. Bakın, kendini mümin sayan münafıklardan bahsediyor burada. Yani böyle, ya ben de işte namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, hacca gidiyorum falan filan. Ama işte bakıyorsunuz ki, mesela bugün Türkiye bir İslam ülkesi diyoruz. Hukuku tamamen batıdan alınma. Ekonomisi tamamen batıya göre. İnsan ilişkileri tamamen öyle. Her şey böyle acayip. Ve enteresan da ben hocayım diyenlerin de hedeflerinde hep batı var. Bakın Allahü Teala ne diyor burada? Nisa suresinin 60. ayetinde diyor ki اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزُلُ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزُلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana inandığını zannedenleri görmedim mi? Şimdi böyle yaparsa, yani bugün İslam aleminin çok büyük bir bölümü böyle. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُوتِ. Tağutu hakem yapmaya çalışıyor. Yani aşırı kaçan, dinden uzaklaşan kişileri, onlara giderek problemleri onlarla çözülmeye çalışıyorlar. Allah'ın kitabına değil. Yani oradan yani çözümü Kur'an'da aramıyorlar. Çözümü başka yerlerde arıyorlar. Yani işte Abbasiler döneminden beri İslam'da aile hukuku tamamen bitirilmiştir. Maalesef tamamen. İşte burada yaptırmış olduğumuz bir tezle şeyin aile hukukunun Roma ve Yunan'dan alınarak bugün mevcut mezheplerin tamamına yerleştirildiği, kadının boşama hakkının elinde alındığı, erkeğin boşama sisteminin de inanılmaz derecede kötü bir hale sokulduğu, şartlı talak, böyle inanılmaz saçmalıklar. Yani Kur'an'da Allahü Teala hangi konuda sınırlar koymuşsa tamamının, mezhepler tarafından tamamının çiğnendiği bir İslam hukuku var bugün. Bu ne oluyor? O zamandan beri çözümü batıda arıyor bu insanlar. Onun için artık kendimize gelmemiz gerekiyor. Fakat umiru en yekfuru bi, halbuki bunlara emredilen şey onların hukukunu tanımamak. Yani biz onlara Allah'ın kitabını götürüp doğruları anlatmamız lazım. Onlar da Allah'ın kulu. Onlar da doğru bir hayat yaşama ihtiyacındalar. Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'ide. O şeytan da onların pek derin bir sapıklıkta sapıtmalarını ister. Bakın bugün mesela işte şeyler, işte İslam alemi dediğiniz şey, ve izâ gîle lehum te'alev ilâ mâ enzelallâh ve ilâ rasûl, onlara dense ki Allah'ın indirdiğine, bu Rasûl'e gelin. Ha gelin. Yani Allah'ın kitabına gelin, problemi kitaba göre çözelim. Böyle dediğiniz zaman ne oluyor? Râeytel münafikîne yasuddûne anke sudûde. O münafıklara bakarsın ki senden böyle kaçınıyorlar. Ha. Tamam. Ha. Şimdi bakın, bu az önce aile hukuku dedik. Gerçekten aile tamamen bitirilmiştir İslam aleminde. Tamamen bitirilmiştir. Böyle acayip bir şey. İşte Şafii, Malik, Hanbeli mezheplerinde bakire kızı babası istediği kişiye verir. Hanefi mezhebinde kadının alnına tabancayı daya, evet dedirt, nikah geçerli olur. İşte kadının boşanma hakkı elinden alınmış, yerine hurru diye saçma sapan bir şey konmuş. Ondan sonra erkeğin boşanma sistemi tamamen saçma bir şey yerleştirilmiş. Şimdi çok kısa bir şey yapayım. Şeyden bir gün Pakistan'dan bir üniversitenin rektörü ve öğretim üyeleri gelmişti benimle görüşmek üzere. Ne okutuyorsunuz dedim. İslam Üniversitesi'ymiş işte. Biz Hanefi mezhebindeniz. Tamam, hangi kitabı okutuyorsunuz dedim. Hidaye'yi okutuyoruz dediler. Tamam, Hidaye'yi getirdim, açtım önlerine, koydum boşanma ile ilgili bölümü. Arapçaları da gayet iyiydi. Hadi şuraya bakın. Ondan sonra bir de Hidaye'nin hadislerini anlatan Nasburraya diye bir kitap vardır. Herkesin güvendiği bir kitap. Onu da getirdim önlerine koydum. Bakın dedim, Kur'an-ı Kerim'de talak diye bir sure var. Boşanmada bu sureye hiç dokunulmamış. Bakara suresinde boşanmayla ilgili ayetlerin hiçbirisi burada yok. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın boşanmayla alakalı sahih hadisleri, bütün kitab-ı sitte'de yer alan hadislerin hiçbirisi yok. Buraya bir hadis almışlar. İşte Nasburra'ya diyor ki bu hadis batıldır. O asla delil anlamaz diyor. Ne oluyor? Millete belki şu kandırıyorsunuz. Biz işte mezhep olarak kitaba uyarız, sünnete uyarız. İcma, kıyas, böyle saçma sapan şekilde konuşuyorsunuz. Hani dedim, buyur dedim. Şimdi rektör şok oldu, hocalar böyle yaptı. Yani mesela aynen şey gibi, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ. Yani işte bakın, Allah'ın kitabını okudum. Buradaki boşanma sistemine hayran olmamak mümkün mü? Muhteşem bir şey. Peki ne yaptı? Böyle yaptı. Biz gidelim. Kalktı gittiler. Ya işte biz, İslam alemi bu. Yani bu belki bu konudaki hatıralarımızı anlatsak günlerce sürer ama şey değil. İşte burada netice olarak şunu şey yapalım. Bugün efendim ben inançlı bir adamım diyen İslam alemi çözümü nerede arıyor? Kur'an'da arayan kim var? Kim var Kur'an'da arayan? Hangi ülke var? Ben şu ana kadar bir tane görmedim. Bir tane görmedim yani. Lafla söylerler ama fiilen yok. Ve asıl üzücü olan, gel üzücü de değil yani. İslam alemi için üzücü ama başkaları için değil. Ya batılılarla oturup da Kur'an'la ilgili ayetleri okuduğunuz zaman böyle canı gönülden sonuna kadar dinliyorlar, sorularını soruyorlar, Kur'an'dan cevap verdiniz mi? Son derece mutlu oluyorlar. Rusya'da öyle, Amerika'da öyle. İşte Zeynep Hanım'dan bir şeyin kilisenin, Amerika'daki bir kilisenin pazar ayinine şey yapmıştı, bizimle irtibat kurmuşlardı. Hiç itiraz eden birisini hatırlıyor musunuz? Ellerinde de Kur'an var değil mi? Yani bütün sorularına Kur'an'dan cevap verdik. Son derece mutlu oldular. Yani bugün gerçekten İslam aleminin durumu çok kötü. Bak görüyorsunuz işte. Ben kendilerini mümin zannedenlere hadi getirin problemi Kur'an'a göre çözelim ama işte her şeyin bir zamanı var falan. Sen demek ki Allah'tan daha iyi düşünüyorsun değil mi? Onun için çok dikkat ederim. İşte Allah-u Teala bize Nisa suresinin 144. ayetinde ne diyor? Ya eyyüllezine amenu, ey müminler diyor. Ey inanıp güvenmiş kişiler. Şimdi biz kendimizi öyle kabul ediyoruz. Tamam. La tettekidul kafirine evliya min dunil müminin. Kafirleri müminden öncelikli dostlar edinmeyin. Problemimiz Allah'ın kitabıyla çözün. Başkasıyla değil. Etüridûne enteccü lillâhi aleyküm sultâne mubînâ. Sizin aleyhinize Allah'a çok sağlam bir delil vermek mi istiyorsunuz? Nedir? Kendinizi münafık mı yapmak istiyorsunuz? Çok dikkatli olalım. Bunlar son derece önemli hususlardır. Ben müminim demek yetmez. Allah'ın kitabına sıkı sıkıya sarılmak gerekir. Allah-u Teala cümlemizi kitabına sıkı sıkıya sarılan samimi müminlerden eylesin. Ve böylece bu dini en iyi şekilde yaşayan ve insanlara en güzel şekilde örnek olan kişiler olmamızı hepimize lütfeylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.